Ayrım 10, sayfa 149. Ölenler göreve çağırıyorlar. Sakarya depremini öğrendiğim o gece Rusya'da dışarılıklı bir gözlemci olmanın ayrıcalığını tükettiğim gece. O gece Alexey ile ilişkimizde devrim niteliğinde bir gece. Türkiye'ye ilişkin saklı bilgilerimi o güne kadar yapmadığım bir biçimde ifşa ettiğim ve dolayısıyla Konstantinopolli Sultan olma üstünlüğümü tükettiğim gece. İfşa gerekçem de şu, Alexey gerçeği bilmeyi hak ediyor. İtirafımın dostluğumuzu bir üst düzleme taşıdığı doğru. Öteki yabancılaşmasını yok ettiği, ikimizi neredeyse aynı ve bir kıldığı da doğru. Ama bir doğru daha var ki onu Alexey'i kaybettikten sonra ancak idrak edebildim. Öteki kavramı ille de olumsuz değil. Yabancılaşma neden yabancılaştığına bağlı olarak istenilir de olabiliyor. Bugün buradan baktığımda görüyorum ki Rusya'da birlikte yaşadığımız o 6 yılda, dipnot 1995-2001, yabancılaştığım, öteki kaldığım sürece Alexey için bir umut olmak fırsatım vardı. Edebini edepsizden, satın al şeklinde bir umuttan bahsediyorum. O yapabiliyorsa belki ben de yapabilirim şeklindeki bir umuttan bahsediyorum. İbret olmaktan bahsediyorum. Bu fırsatı Sakarya depremiyle yitirdim. Oysa kuzeyden bakıldığında Türkiye temiz duruyordu. Urallardaki Dobrota çiftliğindeki gibi anakronistik bir temizlik de değil. Dipnot, çağ dışı, tarih hatası. Kendisini her daim yeniden üretebilen diri ve bu nedenle güçlü bir temizlik. Keşanlı Ali Destanı mı dediniz? Keşanlı Ali Destanı dediniz. Gelin görün ki Keşanlı Ali'nin ününü hak etmemiş olmasının, bu sanal yiğidin temsil ettiği değerlerin yanında ihmal edilebilecek, hatta ihmal edilmesi gereken bir veri haline gelebildiğini Rusya'da gördüm ben. Sen gelme namın gelsin türünden bir temenninin Pravda'dan, yani hakikatten daha yaşamsal olabildiğini, kahredici nihilizmi iyileştirebildiğini gördüm. O gece daha neler anlattım. Deprem felaketini yurttaşlarımla paylaşamamış olmanın azabıyla daha neler neler anlattım, neler itiraf ettim hatırlamıyorum. Gönüllü bir amneziydi sanki, hatırlamaktan korkuyordum. Ama asıl korktuğum ertesi günkü Solzhenitsyn ziyaretimizin o geceki ifşaatımla ilgili olma ihtimaliydi. Alexey'nin sonradan beni sarsacağını kestirdiği itiraflarımı abartmamama yardımcı olma gayreti beni borçlandıracaktı. Oysa ben hep korkmuşumdur borçlanmaktan. Ve biliyorum, Alexey insanların zaaflarına tanık olmaktan kaçınan birisidir. İyileştirmeye çalışan cömert birisi. Onu Teresa ile gözlemlemişliğim var. Hanım arkadaşının babasının aşağılık bir ajan olduğunun ortaya çıkmasından sonraki tutumu var. Benzer bir tutumu bir de kendi babamda görmüşlüğüm var. Sarıkamış'tayız. Çocuğum, Aykız isimli bir arkadaşım var. Babası bir başçavuş. Bizden az ötedeki askeri barakalarda oturuyorlar. Bir sabah babam kıtaya gittikten sonra oynamak üzere kapının önüne çıktığımızda, Aykız'ın babasının bilekleri kelepçeli iki jandarma tarafından bir jipe bindirilip götürüldüğünü gördük. O gün lojmanlar da yer yerinden oynadı. Başçavuşun askeri sırları satmasından hırsızlığına varıncaya kadar anlatılmayan kalmadı. Biz çocuklar da gerekeni yaptık, rezil adamın kızını aramıza almamak suretiyle cezalandırdık. Akşamüstü babam eve döndüğünde olanları bir çırpıda hep bir ağızdan anlattık. Yemekten sonra, ki hiç unutmam, yoğurtlu bakla vardı, babam yanına çağırdı, sanıkla suçlu, suçlu baba ile masum çocuklar arasındaki farkı söyledi. Tek sen bile kalsan arkadaşının yanında durmalıydın. Şimdi artık Alexey Solzhenitsyn babam ortak bir nefes gibi, merhamet yasaların da fevkiinde olmalı. Türkiye'nin Ağustos depremiyle halleşme biçimine de merhamet, öyle mi? Hayır, koçala adalet, müteahhit sınıfına merhamet. Buluşmayı ne zaman ayarladı bilmiyorum. Herhalde o gece değil. Çünkü o gece benimle kaldı, hiç ayrılmadığını biliyorum. Ama ertesi gün Solzhenitsynlerin çaya beklediğini söyledi. Solzhenitsynleri ilk ziyaretimiz değil. İlk ziyaretimiz 97 Ocağı'nda. Moskova'nın kuzeyinde ormanlık arazideki yerleri bana Ankara'da yaşayan kıdemli bir devlet memurunun veya ordu mensubunun muntazam olduğu kadar da sıradan ve temiz evini hatırlatmıştı. Nedeni de bizdeki tepe gibi, kelebek gibi fabrikasyon mobilya üreticilerinin standart ürünleriyle döşenmiş olması. Alexey'nin annesinin evindeki en basit su bardağından semavere kadar hemen her eşyada fark edilen yaşanmışlığın izleri burada yoktu. Burada kişisel diyebileceğim, aile yadigarı diyebileceğim objeler de yoktu. Hane halkının özeline dair yegane ipucu, Alexey'nin büyük dayısı Başbakan Stolopin'in duvardaki resmi. Solzhenitsyn Çar II. Nikolay'ın 1911'de suikaste kurban giden başbakanı Pyotr Arkadievich Stolopin'in Rusya'nın gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı olduğunu düşünenlerden. Eski ile yeninin muhafaza edilmesi gereken ile değiştirilmesi gerekenin arasındaki o incecik dengenin idrakında olan yegane devlet adamının Stolypin olduğunu söylüyor. Liberal olmasına karşın Rusya'nın kadim kültürüne aşıkmış Alexei'nin dayısı. Ülkenin yarı feodal yapılanmasını ve ekonomik alışkanlıklarını ıslah etmeye çalışırken toplumu bir arada tutan örf ve ananeleri muhafaza etmeye de özen göstermiş. Özgürlükçü olduğu kadar sert, entelektüel olduğu kadar da otoriter başbakan, Rusya'nın iktisadi, siyasi ve askeri gücünün tartışmasız mimarıymış. 20. yüzyılda atılan en önemli kurşun 1911'de Bolşoy Balesi'nde Stolypin'in göğsüne giren kurşundu diyor. Çünkü Stolypin'in ölümü, Çar'ın katledilmesini, Bolşevizmin zaferini ve milyonlarca insanın durdurak bilmeyen Kızıl Çark'ın dişleri arasında ezilmelerini getirdi. Kızıl Çark o yıllarda çıkan iki ciltlik belgesel romanının da adı. 5000 sayfalık dev eserin asıl kahramanı Başbakan Stolypin. İngilizce çevirisinin peşine düşüp yutar gibi okuyuşumun bir nedeni Rusya denilen bu müthiş serüvene dahil olma isteğimse diğeri Alexei'yi doğuran iklimi tanımak arzusu. Solzhenitsyn Kızıl Çark'ı yazmaya genç bir Marksistken karar vermiş. O günlerde yazabilseydim basma kalıp Bolşevik mitolojisini güçlendirmekten başka bir katkım olmayacaktı demekte. Ancak öyle olmuyor çünkü 2. Dünya Savaşı'nda cephede gördükleri, tutuklanma ve hapis sürecinde yaşadıkları Sovyetlerin büyüsünü bozuyor. Bolşevik sisteminin sahici yüzünde derinleştikçe roman projesi şekil değiştiriyor. Tarihi olayların anlatıldığı bir epiye dönüşüyor. Eserin alt başlığı ardışık olmayan zaman dilimlerinin hikayesi. Dipnot: A Narrative in Discrete Periods of Time. Solzhenitsyn 1917 devrimiyle sonuçlanan olaylar zincirinin düğüm dediği belirleyici halkalarını saptamış. Okurun dönemin sosyopolitik iklimini içselleştirebilmesini sağlayacak şekilde tüm ayrıntılarıyla sunuluyor. Birinci düğüm 1914 Ağustos'u, Çarlık rejiminin Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki feci yenilgisiyle sonuçlanan zaaflarını saptıyor. İkinci düğüm 1916 Kasım'ında gelişen olayları Albay Georgi Vorozintsev diye birisinin gözünden anlatıyor. Çar'ın ailesinin, Lenin ve dönemin diğer siyasi aktörlerine tutum ve davranışlarını sergiliyor. Albay Voronitsev, gidişatın nereye varabileceğini kestiren, önleyemeyeceği bilgisiyle kahrolan adam. Solzhenitsyn'in bizzat tanık olduğu olaylar karşısındaki çaresizliğini değilse yeisini yansıtıyor. Hikayeyi ateşleyen, trajediyi ağırlaştıran, olan ile olması önlenebilecek olan arasındaki gerilim. Solzhenitsyn'in determinist bir ruh olmadığını, tarihin akışını tek bir olayın bile değiştirebileceğini düşündüğü görülüyor ki bu bana bütünsellik söylüyor. Esas itibarıyla tarihi roman tadında akan bir metin Kızıl Çark. Ara ara kesiliyor ve yazar örneğin Duma'daki bir oturumun ya da kadetin işleyişinin ayrıntılı anlatımına giriyor. Dipnot: Kadet, Anayasal Demokrat Parti. Solzhenitsyn ikinci düğüme edebi bir romanda beklenmeyecek kadar çok sayıda tarihi malzeme koymak zorunda kalmasının nedenini, dipnot yazarın notu, ülkesinin yakın tarihinin pek az biliniyor olmasıyla açıklıyor. Rus gençliğine öğretilen tarih yüzeysel olmasının ötesinde saptırılmıştır. Gerçekleri söylemiyor. Genç yurttaşlarını aydınlatmaktan bahsediyor ama okudukça görüyorum. Meğer ki 20. yüzyılın ilk çeyreğinde uzmanlaşmış tarihçi olsunlar, benim yaşımdaki Rusların bile bilemeyecekleri ayrıntılar içeriyor. Bir insanın, tek bir insanın bir başına bir kurummuşçasına, tarih tashih kurumuymuşçasına çalıştığını görmek nefesimi kesiyor. 75'lerinde olmalıydı, zamana karşı yarışıyorum, Konstantinopolli bayan demişti. Bitirmeyi planladığım işleri yaşam beklentimle ucu ucuna getirmeye çalışıyorum. Gözlerimin dolduğunu gördü. Ölenler göreve çağırıyorlar diye açıkladı. Sesinde hamaset ya da yakınma çağrıştıracak en ufak bir tını olmaksızın. Milyonlarca ölü, her gün her birisi göreve çağırıyor. Onlar ölü, sen yaşıyorsun, görevini yap. Dünya olan biten her şeyi öğrenmeli. Ölülere görev borcun var, görevini yap. Alexei'ye baka kalmıştım. Solzhenitsyn'i yaşatan güç sorumluluk. Kızıl Çark'ı okuyorum soluksuz, Solzhenitsyn'in insanüstü gayretini karşılamak için okuyorum. Kardinal Biffi'nin yüreğimi dağlayan öteki Rus düşünürü Soloviev'e ilişkin. Dipnot: Vladimir Sergeyevich. Hiç kuşkusuz bir peygamber ve bir hocaydı ama nafile bir hoca şeklindeki hükmünün Solzhenitsyn için de geçerli olmaması için okuyorum. Rusya denilen bu müthiş serüvene nüfuz etmeme yardım ettiği için okuyorum. Ve nihayet nicedir sezinlediğim bir olguyu, ideolojik veya ekonomik kalıpların, hatta dini inançların toplumsal gelişmeleri açıklamaya yetmediği şeklindeki olguyu doğruladığı için okuyorum. bir çiçekte bahar olmaz gibisinden bir gözlem ki bu son söylediğim, tarihi tarihçilerden, hele de resmi vaka nüvislerden öğrenemeyeceğimizi fısıldıyor. Hep na tamam, hep eksikli, hep kusurlu, hep köşe bucak kaçak ise tarih nasıl içselleştirilebilir, nasıl ibret alınabilir ki? Bu bağlamda meddallah tarihçilerden daha sağlayıcı, daha etkin. Çünkü akademik yöntemle güdükleştirilmiş değiller. İlgisizmiş gibi duran ama gelişmelere yön veren, hatta belirleyen oluşumlara işaret edebiliyorlar. Solzhenitsyn dönemin ruhunu nakledebilmek için tarihi vesikaların yanı sıra atasözleri, şarkılar, gazete başlıkları, öyküler, hatta film senaryoları kullanıyor. Oysa bir tarihçi ne kadar titiz olursa olsun, Çar II. Nikola'ya karşı bir darbe girişiminin başarısızlığını, örneğin darbeci albayın, dipnot, Vorosintsev, tam da o günlerde gayri meşru bir kara sevdaya kapılmış, kelimenin tam anlamıyla müfliç, yani felç olmuş olmasıyla açıklamaya kalkmaz. Kimsenin Madame Mitterrand'ın Diyarbakır hayranlığını, Nezan Kedal'a olan aşkıyla açıklamaya kalkamayacağı gibi kalkmaz. Olayların nedenlerinin yaşayan bireylerin ruh hallerinden kaynaklandığını bütün kalbiyle bilse bile, iş yazmaya gelince akla yakın nedenler arayışına düşecektir. Oysa akıl söyledikleri gibi bir alet, bir vasıta değil Lubiyama, kendisine ait bir yaşamı var. Teresa de Cornblatt, Solzhenitsyn heyecanıma burun kıvırdı. Başlangıçta romanın asıl kahramanı Başbakan Stolypin'e Alexi'de aradığımı hissettiği için rahatsız olduğunu düşünmüş. Erkek arkadaşıyla bu denli yakınlaşmamızdan haz etmemesini anlayışla karşılamıştım. Ancak zamanla benim Alexi'nin ruhunu zehirlediğim şeklinde bir inanç geliştirdi ki bu hiç makul değildi. Erkek arkadaşının yüzünü batıla, incile, romantik Rus milliyetçiliğine döndürmesine neden oluyormuşun gibi bir saçmalık ki tümüyle absürt bu suçlama. Amerika'ya döndüğü günlere kadar şu ya da bu biçimde karşıma çıktı. Kızıl Çark'a daldığım günler Alexi ile birlikte oturdukları Oktober meydanındaki dairelerindeyiz. Alexander Horjakov'un Moskova'da satış patlaması yapan gün atımından gün batımına Boris Yeltsin isimli anıları konuşuluyor. Laf şok tedavisine geldi. Kim de hatırlamıyorum, belki de Alexi'nin kendisi. İnstitut Çiki'nin siyasi sorumluluk gerektiren mevkilere gelmeleri kolay değildir gibisinden bir şey söyledi. Onlar da iktidar arzularını, akademisyenler arası entrikalar, yabancı ülkelere seyahat, döviz tahsisleri için rekabet gibi alanlarda siyaset yaparak tatmin etmeye çalışırlar. Şok tedavisinin 1992'den itibaren uygulanan zecri ekonomik önlemleri tanımlamakta kullanıldığını biliyordum. Ama bizdeki karşılığı mektepli ya da kolejde ayrıcalığı çağrıştıran İnstitut Çiki kelimesini ilk duyuşumdu. Konuşanın sözünü kesmemek için sormalıydım. Halk, özellikle de aparat Çiki, İnstitut Çiki dediğimiz bu genç ve ayrıcalıklı grubu aşırı eğitimli, kozmopolit, bireyci ve yaşam tecrübesinden yoksun görürler diye anlatıldı. İnstitut Çiki 91'den önce Komünist Parti'nin hizmetindeydi. Çoğunlukla Merkez Komitesi'nin ekonomi bölümünde politika danışmanlığı yaparlardı. Analitik araştırma notları hazırlamak, siyasi nutukları kaleme almak gibi işler. Buna karşın Sovyet oligarşisinin çekirdeğiyle paylaştıkları pek fazla bir şey yoktu. Hatta parti ileri gelenlerine, aparat Çiki'ye, hele de askeri endüstriyel düzenin temsilcilerine önemli bazı noktalarda ters düşerlerdi. Ancak çıkarları ve veya aileleri nedeniyle oligarşinin bir parçasıydılar. Hala da öyledirler. Aynı şekilde nomenklatura oligarşisine nedenli uzak düşerlerse düşsünler, altın gençlik toplumun ayrıcalıksız katmanlarına değil, seçkinlerine yakındır. Rus halkını çok tembel, hatta uşak ruhlu olmakla suçladıkları, batılı tüketicilerin sahip oldukları hayat standardına layık olamayacak kadar cahil buldukları konuşuluyor. Hemen her türlü değer yargı sistemine şüpheyle yaklaşan Rusya'yı kendileri için kolay yaşanılabilen, yani batılı ekonomilerin kendi zihinlerindeki varlıklı imajına uygun bir ülke yapacak, atak olduğu kadar da soyut toplum mühendisliği rüyaları gören, esas itibariyle köksüz, yurtsuz bir grupturlar dendiğini duyuyorum. Allah Allah, bu saatten sonra sanki Dostoyevski konuşuyor. Duralamışlardı, Evet, daha dün akşam Galina Alekseyevna'yla The Possess adı konuşuyorduk. Dipnot cin tutmuş. Bessie'yi, sizin İnstitut Çiki'yi tanımlamanızı dinlerken, Şatov'un, dipnot cin tutmuşun kahramanlarından birisi, 19. yüzyıl Rus liberalleri için söylediklerini hatırladım. Sahici hayatın düşmanları bağımsız olmaktan korkan modası geçmiş liberaller, düşünce dal kavukları, bireysellik ve özgürlük düşmanları, kokuşmanın ve çürümenin sarsak avukatları, yegane önerileri bunama, burjuva türü gökkemli sıradanlık, iğrenç yüzeysellik, kıskanç eşitlik, bireysel onura yer vermeyen eşitlik, uşakların ya da 1793 Fransızlarının anladığı cinsten eşitlik olanlar. Daha kötüsü sürüyle alçağı aralarında barındırıyorlar, sürüyle alçağı. Bu anlatım günümüz altın gençliği için de geçerliyse Tanrı yardımcımız olsun. Eli Alexi'nin elinde divanda kaykılmış sakince oturmaktaydı Teresa. Hışımla diyebileceğim bir hareketle dikildi. Bence siz Dostoyevski'yi gereğinden fazla önemsiyorsunuz Gülo'ya. Son tahlilde kendisi Sara nöbetleri geçiren hastalıklı bir adamdı. Bu nedenle ve doğal olarak roman kahramanları da sağlıklı tipler değillerdi. Dostoyevski karakterleri psikiyatristler için ilginç olabiliyorlar ama ulusal Rus tipolojisini anlamamıza yetmezler. Tek bir yazarın bir ulusun tipolojisini anlatmaya yeterli olamayabileceğini anladığımı söylemeye çalışıyorum. That's not the point diye kesti. Dipnot mesele bu değil. The point is that the Russians are no more mysterious than the other European peoples. Dipnot. Ruslar Avrupa'nın diğer halklarından daha gizemli değildirler. Avrupa klasiklerinin tümü Rusça'ya çevrilmiş, kitlelerin ifadesine sunulmuştu. Okullarda eğitim Fransızca, İngilizce, Almanca gibi temel Avrupa dillerinde yapılıyordu. Aynı Hristiyan değerlerini paylaşıyorlardı. Rus Ortodoks Kilisesi Yunan Kilisesi'nin bir türevidir. Yunanlılara kimse gizemli demezken Ruslar niye gizemli olsunlar? Sovyet komünistlerinin ahlak anlayışları bile çağdaş soldan ziyade muhafazakar Hristiyanların ahlak anlayışlarına yakındır. Liberallerle muhafazakarların dağılımı da dünyada neyse Rusya'da da odur. Liberaller kentlerde, muhafazakarlar kasaba ve köylerde. Demek istediğim ne Dostoyevski'yi ne de onun öncüsü Gogol'i gereğinden fazla ciddiye almalısınız. Bunların her ikisi de ideolojik ve dini bir yönelişe girmiş, sanatın yurttaşlarını kurtarmak için var olması gerektiğine inanan yazarlardır. Yapıtlarından tüten gizemli Rus ruhu şeklindeki asılsız mit, tıpkı matryoşka bebekleri, vodka, havyar, kalinka ve katyuşka şarkıları gibi yabancı turistlerin tüketimine sunulan basma kalıp bir hediyelik eşya paketidir. Yan gözü Alexi'ye bakmıştım. Olabilir mi? Cevap yine Teresa'dan geldiydi. Böyle bir tanıtım seti sunulan turist sahici Rusya hakkında fikir sahibi olduğunu varsayar mutlu olur. Sorun nerede biliyor musunuz? Sorun bu yazarların dünyayı bir düşünce adamı gibi değil, bir sanatçı gibi okumakta ısrar etmelerinde. Gogol Rusya'ya fil dişi kulesinden seyretti, görmek istediği gibi gördü. Rusya'nın kurtuluşunu altın çağda, yani zühtte, çilede, mistisizmde, sofulukta aradı. Dostoyevski öbür dünyanın özlemini çeken bir mümin, bir meyus romancıydı. Oysa Rusya'nın vaazlara, dualara karnı toktu. Medeniyete, aydınlanmaya, ekonomik kalkınmaya ihtiyaçları vardı. Bugün de öyle. Kızıl Çark'a gelince, it's no novel of course. Dipnot, roman değil tabii. Teresa haddimi mi bildiriyordu yoksa basit bir gözlemini mi ifade ediyordu? Kestirmeye çalışmış, başaramamıştım. Ama Arizona Üniversitesi'nde Rusça ve kıyaslamalı kültür ve edebiyat araştırmaları doçenti hanım, Kızıl Çark'ın roman olmadığını söylüyorsa yabana atmamak gerekir diye düşündüm. Hala da öyle düşünürüm. Why do you say that, Teresa? Dipnot, neden böyle söylüyorsun? Meğer Batı'nın edebi roman kavramıyla uyuşmuyor Kızıl Çark. Neden? Bir kere fazla didaktik. Dipnot, öğretici, tedrisi. İkincisi tümüyle düzmece değil. Dipnot, fiction. Yani? Yani Solzhenitsyn'in romanları sanata düzmece ya da kurguyla özdeşleştiren Batı'nın edebiyat anlayışıyla çakışmıyor. İyi de Rusya'da edebi becerinin tartışmasız ölçüsü düzmecenin yaratıcı kalitesi değildir. Tersine Rus edebiyatında yazarın marifetinin yaşanan gerçekliğe dair verileri okurun elinden bırakamayacağı şekilde seçmek, düzenlemek ve bütünlük içinde sunmak olduğu kabul edilir. Yanılmıyorum değil mi? Hayır, yanılmıyorum. Nitekim Solzhenitsyn bir Rus yazarının en çetin görevinin gerçeğe hizmet etmek, ülkeyi ayaklarının altına alan, ezen, karalayan gerçeği diriltmek olduğunu söylüyor. Dipnot, 1982 söyleşisi. Teresa ile tanıştığımız günü düşünüyorum. Uçakta okusun diye yanına aldığı Gogol'den konuşurken, Rusların sanattan bekledikleri doyum değil kurtuluş, edebiyatı bir kehanet gibi algılıyorlar diyen kendisi. Gogol sanatın yurttaşlarını eğlendirmek değil kurtarmak için var olması gerektiği inancını Rus edebiyatına sokan yazar. İdeolojik ve dini bir yönelişe girmiş, Dostoyevski'nin elem dolu çırpınışının öncüsü olmuş. Solzhenitsyn Rus edebi geleneğini sürdürüyor. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Sovyetler Birliği'ni terk edenler Rus halkının dilinden ve deneyimlerinden uzak düşüyorlar. Eserlerinde uluslararası bir yaklaşımı yeğliyorlar. Oysa ben gelenekçi olmaya yatkın birisiyim. Tereza'ya Rusya'da yazarlar için ağır bir yük edebiyat. Bu ağırlığın altında çökebiliyorlar dediğini hatırlıyorum. Solzhenitsyn'in kendisine değil edebiyatını sevmediğinden eminsin değil mi Tereza? Seni rahatsız eden adamın temsil ettikleri olamaz değil mi? Tereza'nın cevabını beklerken bir yandan da Alexi'nin hanım arkadaşına kurduğum tuzağın farkına varıp varmadığının merakındayım. Şöyle bir tuzak, liberal bir Amerikalı akademisyen olduğu için Tereza bir yazarın kişiliğinin eserinin değerinden ayrı tutulması gerektiğini savunmak durumundadır. Aksi takdirde örneğin dev gibi bir sapıktır dediği Henry Miller'ı Amerikan edebiyatının Whitman ya da Melville ayarındaki devlerinden birisidir diye yüceltemez. Nitekim o gece Jean Genet'in kız kardeşlerinin başlattığı tartışma kanser dönencesine sıçradığında aynen bunu yapmıştı. Galina Alekseyevna malum Sovyet Edebiyatı'nın Dostları Derneği'nin kurucu üyesi. O gece müstehcen edebiyat bağlamında Henry Miller'ın adı geçtiğinde bu fahişenin kasığına ilişkin mütalasını 10 sayfa sürdüren bir sapıkla işim olmaz diye kestirip atmış, Tereza da evet ama dev gibi bir sapıktır diye ünlemişti. Dev gibi bir sapık ve muhteşem bir edebi nakarat. Tereza'yı Henry Miller'a uyguladığı ölçüleri Solzhenitsyn'den esirgememeye, Solzhenitsyn'in Rusya ilişkin değerlendirmelerini yazara yakıştırılan Rus ayetullahı kimliğinden ayrı değerlendirmeye davet ediyordum. Is it the song or the singer, Tereza? Dipnot, şarkı mı yoksa şarkıyı söyleyen mi? Masum bir soru değil sordum. Çünkü Tereza'nın bir Miller'a, bir Nabokov'a uyguladığı ölçüleri Solzhenitsyn'e uygulayamayacağını sezinliyorum. Hanıma meydan okumayı kışkırtan da bu sezgi. Nitekim Leo Tolstoy'da Harp ve Sürhü, Napolyon'un Rusya seferinin 1812 aslını nakletmek için yazdığını söylemişti diye belli belirsiz dudaklarını büküyor. O da Rus 2. ordusunun Doğu Prusya seferine ilişkin söylenen ve yazılanların gerçek olaylarla uzaktan yakından ilgisi olmadığını iddia etmişti. Kızılçark'la ne ilgisi var? Ne ilgisi olduğunu bilmiyor değilim. Beni en çok etkileyen eserin Harp ve Sürhü olduğu doğrudur diyen Alexander Isayevich'in kendisi. Kitaplarında en çok bahsettiğim yazarın Tolstoy olduğu da doğrudur. Nedeni, en önemli nedeni Tolstoy'un benim anlattığım dönemde 20. yüzyılın başlarında toplumu derinden etkilemiş olması. Roman kahramanlarım sık sık Tolstoy'dan söz ediyorlarsa 17 devrimi öncesi Rus liberal ortamının böyle bir ortam olmasındandır. Dostoyevski devrime karşı olduğu düşünüldüğü için pek sevilmezdi. Nitekim Rusya'da etkin olmasına izin verilmedi. Buradan önce Batı'da, özellikle de Almanya ve İngiltere'de tanındı. Bana gelince manevi değerler bakımından Tolstoy'dan çok Dostoyevski'ye yakınım. Tereza Kızılçak tarihi bir romansa Harp ve Sürhün Solzhenitsyn çeşitlemesinden ibaret olmalı. Çünkü her ikisi de düzmece olmaktan ziyade tedrisi demeye getiriyor. Bunun bir telmihi Solzhenitsyn'in edebi yaratıcılığının yetersizliği ise diğeri gözden düşmüşlüğünün tescili olmalı. Çünkü adam Nobel ödüllü. Nobel söylevinin okunduğu bu platforma, pek az yazara ömürlerinde bir kez sunulan bu platforma çıkabilmek için 3 ya da 4 portatif basamağı değil, benden belki de daha yetenekli ve güçlü olan diğer başkaları telef olurken, kaderin beni sağ bıraktığı karanlık ve soğuktan çıkaran yüzlerce hatta binlerce basamağı, inatçı, ıslak, donmuş basamağı tırmanarak çıkıyorum. Gulag takım adalarının çok sayıda irili ufaklı adacıklarına dağılmış olanların ben pek azını tanıdım. Karanlık ve güvensizlik öğüten değirmen taşının altında hepsiyle konuşmadım. Bazılarını sadece başkalarından dinledim, diğer bazılarını sadece tahmin ettim. O çukura düşenlerden yazar ünvanı olanlar hiç değilse bilinirler. Ya hiçbir kimse tarafından hiçbir zaman tanınmamış, tanınmayacak, isimleri bir kez olsun anılmamış, anılmayacak olanlar... Onların hemen hiçbirisi geri dönmeyi başaramadı. Orada bütün bir milli edebiyat gömüldü. Onlar sadece mezar taşsız değil, iç çamaşırsız, çırılçıplak, ayak parmaklarından birisine takılı bir sayı etiketiyle unutulmaya terk edildiler. Rus edebiyatı bir an olsun durmadı ama dışarıdan bakıldığında görünüm çorak topraklar gibiydi. Asude bir ormanın büyüyebileceği yerde kesimden hasbelkader kurtulan 2 ya da 3 ağaç ve ben bugün burada düşenlerin gölgelerinin refakatinde başım eğik dikilir, buraya benden önce varmaya layık olanların ardından bakarken onların söylemek istediklerini nasıl sezinlemeli, nasıl ifade etmeliyim? Solzhenitsyn'in Nobel söylevinden bir bölüm bu. Teresa öte yandan Sasha'nın işinin Tolstoy'unkinden de daha zor olduğunu teslim etmek gerekir derken benim aklımdaki ben ne diyorum, tam burum ne söylüyor. Hanım devam ediyor. Çünkü Sasha 1917 zaferini tarihin kaçınılmaz bir gelişmesi olarak sunmaya kurgulanmış olan Sovyetlerin bilerek ve isteyerek sakladıkları, saptırdıkları olayların arasından gerçeği ayıklamak, tarihi yeniden yapılandırmak gibi bir görev üstlendi. Evet, ölülere borcu olduğunu söylüyor diye umutsuzca mırıldanıyorum. Ölülerin sesi olmak gerçeği duyurmak istiyor. Duymazdan geliyor. Oysa Tolstoy'un tarihi tashih etmek gibi bir meselesi yoktu. O sadece zenginleştirdi diye son sözünü söylüyor ve saatine bakıyor. Alexey ile yalnız kalmak istediği açık. Kalkıyoruz. Şenur Hanım, sen nasıl gideceksin Güloya Hanım diye soruyor. Taksi bulacağımı söylüyorum. O da saatine bakıyor. David gelmek üzeredir. Biz seni bırakırız. Bekle. Biz... David Rabinovich Şenur Özkök birlikteliğini öğrenmem de o gece.